Ayrım 69, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 633. 8. kısım. Sıcak ve soğuk havuzlarına, saunalara ve hem açıkça ilan edilen hem de gizlice ayarlanan çok çeşitli hizmetlere sahip Zatrat'ın Yemen Taşı Caddesi yunağı tüm Espara'daki en saygın hamamdı. Avlusunda bulunan yüksek ve merkezi binanın ön cephesi dekoratif sütunlarla süslü, etrafı kişiye özel ek binalarla çevriliydi. İşte o binalardan biri Lord Bridazi ile maiyetinin kullanımı için kiralanmıştı. Moncrain Bridazi tiyatrosunun at arabası oyundan topu topu bir saat sonra yunağın avlusuna yanaşırken tepede huzur verici bulutlar toplanıyordu. Loke, Sabeta, Moncrain, Carlo ve Galdo arabada otururlarken Donker hala kasadaki yükün içinde bir yerde sersefil bir vaziyette gizleniyordu. Kumpanya envanterinden alınmış, eski püskü fakat işe yarar uşak ceketleri giyen Loke ile Galdo aşağı atladılar. Önceden kiralanmış hamam binasına girdiler ve mavi pantolonlu, bronz kaslı görevlileri dışarı attılar. ''Lord Bridazi az sonra burada olur.'' diye bağırdı Loke, adamlardan sonuncusunu da kapı dışarı ederken. ''Kendisi yalnız kalmak istiyor. Kısa süre önce yaralandı ve kafası çok bozuk.'' Avlu boşaldıktan sonra Loke ile Galdo arabadan inmesi ve hamama girmesi için Donker'a yardım ederek bu işi sadece birkaç saniyede bitirdiler. Moncrain ile Sabeta onları takip etti. Carlo ise atların bakımını yapmak ve tabiri caizse Bridazi'nin cesedinin başında beklemek üzere arabayı ahıra götürdü. Özel hamam binalarından her biri belirli bir tema doğrultusunda dekore edilmişti ve Bridazi'nin kullanımı için kiralanana kurbağalar hakimdi. Tüm lavabo armatürlerinin üstünde gümüş ve demir kurbağalar vardı. Duvarlarsa taç ve mücevherat takarak sıcak havuzlarda keyif çatan kurbağa freskleriyle kaplıydı. Odanın ortası kare şeklinde beyaz ve yeşil fayanslı bir gömme havuz tarafından işgal edilmişti. Her bir kenarı yaklaşık 3 metreydi ve lavanta kokulu sularından buharlar yükselmekteydi. Onun yanındaki bir yeme içme sehpasının üstüne önceden sipariş edilen şaraplar ve brandiler dizilmiş, şekerlemelerle ve aromatik yağ şişeleriyle dolu bir tepsi de ihmal edilmemişti. Sol taraftaki duvarda bulunan bir kapı içeride vakit geçireceklerin tercihlerine uygun olarak suyun kömür dolu bir maltıza dökülebileceği geniş bir saunaya açılıyordu. Donker derhal bir duvarın yanına yığılarak titremeye ve öğürmeye başladı. Cildi korkutucu derecede solgundu. ''Sakin ol Donker.'' Loke bir elini delikanlının sırtına koydu. ''Şimdiye kadar harika bir iş çıkardın, hepimizi kurtar.'' ''Sakın bana dokunma.'' diye omurdanan delikanlı derin derin nefes aldı. Kusmamak için kendini zor tuttuğu her halinden belliydi. ''Beni rahat bırakın, bu olay düşündüğümden de beter.'' ''Ama daha sona ermedi.'' dedi Loke. ''Giysilerin hala bize lazım.'' Donker onları sarsakça çıkardı. Loke bir soyunma paravanını kapının yakınına çekip Bridazi'nin gardırobunu onun üstüne ve çevresine gelişi güzel dizdi. Hançerleri ve ceketi paravana astı. İpek tüniği, çizmeleri, yeleği ve pantolonuysa yere saçtı. Sabeta kendi papuçlarını ve kostüm bileşenlerini havuzun yakınındaki fayanslara attı. Üstünde yalnızca siyah külotlu çorabı ile bir bornoz bıraktı. Loke ona bön bön bakıyormuş gibi gözükmemek için elinden geleni yaparken Sabeta da onu cesaretlendirmiyormuş gibi gözükmeye özen gösterdi. Hamam zemini yeteri kadar karıştığında genç kız Donker'ı fanilasının önünden tutarak saunaya yönlendirdi. ''Donker haklı.'' diye söylendi Moncrain onları takip ederken. ''Tüm bu plan pamuk ipliğine bağlı.'' ''Fena gitmiyoruz.'' dedi Loke. ''Bu kısmı da atlatabilirsek parayı cebe atıp sağ salim evin yolunu tutabiliriz.'' Donker, Moncrain ve Sabeta saunaya kapandılar. Loke aromatik yağların bir kısmıyla saçlarını geriye yatırdı ve Jenora'nın temin ettiği sahte bir gözlüğü taktı. O kapının yanına konuşlanırken Galdo da şekerlemelerden atıştırdı ve şarap şişelerini inceledi. Aradan 2 dakika bile geçmeden kapı çalındı. Moncrain hemen yarı acı yarı hazla bir inilti koyverdi. Dalaveri'nin bu kısmına tek bir sebepten ötürü dahil edilmişti. Yalnızca o Baron Bulidazi'yi taklit edebilecek ses derinliğine ve esnekliğine sahipti. Loki hamamın ön kapısını açtı. Nerissa Maloria elinde takviyeli bir tahta kutuyla ve yanında iri kıyım adamlardan biriyle orada duruyordu. Diğer adamı onları getiren fayton da bekliyordu. "Ah!" diye bağırdı Moncrain. "Ah tanrılar!" "Bayan Maloria," dedi Loki eline öksürerek, "lütfen içeri buyurun. Lordun Bulidazi geleceğinizi haber vermişti."
"Biraz daha şarap istediğimi söyledim canı çıkasıca," diye seslendi Moncrain. "Nerede kaldın?"
Galdo bir şarap şişesi ve gözlükle kendini meşgul etti. "Çok enteresan," diyen Maloria eşikten geçti ve yerlere saçılmış giysilere basmamaya özen göstererek birkaç adım ilerledi. Adamı dışarıda kalıp kapıyı kapattı. "Bunu barona vermem ve ondan mühürlü bir makbuz almam gerekiyor."
"Baron oyunun ardından tökezleyip düştü," dedi Loki. "Bileğini epey kötü burktu. Hekimin gelmesini beklerken Verena Galanti onu teselli ediyor."
"Demek teselli ediyor," diye mırıldandı Maloria.
"Ah!" diye inledi Moncrain ve bir şaklama sesi duyuldu. "Ağır ol bakalım. Bunu yapmaya az sonra devam edersin. Şarap! Git kahrolası şarabı getir."
Sauna kapısı hızla açıldı ve ana odaya gri buhar demetleri sızdı. Sabeta elinde bornozuyla üstsüz bir halde karşılarına çıktı. Maloria'yı ilk defa fark etmiş gibi davrandı, kısa bir çığlık attı ve bornozu çabucak üstüne sardı, sonra da sauna kapısını kapattı.
"Kusura bakmayın," dedi kıkırdayarak, "Lordun Bulidazi'nin bakıma ihtiyacı var ve de şaraba."
Parmaklarını şıklatmasıyla birlikte Galdo ona kadehlerle ve ağzı açık bir şişeyle dolu olan bir tepsi uzattı.
"Bakınmış," dedi Maloria alaycı bir üslupla. "Herhangi bir rahatsızlığı atlatmak için ihtiyacı olan şeyin tam da bu olduğundan eminim."
Maloria mı geldi?"
Loki Bulidazi'yi taklit etme konusunda Moncrain'e hakkını vermeliydi. Yine de barona duyduğu hınç onu biraz fazla şımarıkça canlandırmasına yol açıyor gibiydi.
İyi, kusura bakma ama seni şu an kabul edemem. Sana zahmet, ben bir iki şişe devirene kadar bekleyiver."
Sabeta şarapla beraber tekrar saunaya girdi. Bunu boğuk kıkırdaşmalar ve gülüşmeler izledi.
"Karılası kadehlerle uğraşma," diye bağırdı Moncrain. "Şişeyi bana ver, yeter. Ha şöyle, ben dudaklarımı ona dayarken sen de kendininkileri."
Duvarın önünde bekleyen Loki derin bir utanç duyarmış gibi gözükmeye çalıştı. Galdo da boynunu büktü ve karşı duvara çekildi. Saunadan bir süre daha Moncrain'in hoşnut iniltileri yükseldi. Maloria'nın alaycı keyifliliği bariz bir asabiyete dönüştü.
Dedi Loki usulca, "lordumun mühür yüzüğü bendeydi."
Maloria ona bir kaşını kaldırarak baktı.
"Yani meşgul olduğu sırada onu bana emanet etti isterseniz."
"Neden olmasın," dedi kadın. "Madem Lord Bulidazi'nin bana ayıracak vakti yok, onun ilgisine yeltenmek ne haddi mi?" Kadın tahta kutuyu şarap ve brandi şişelerinin yanına bıraktı. Boynuna asılı bir anahtarla kilidini açtı, sonra da Loki'ye bir parça parşömen uzattı. Delikanlı bir yandan onu incelerken diğer yandan da odanın simyasal olmayan fenerlerinden birinin üstünde bir çubuk bal mumu ısıttı. Loki bir tüy kalemi mürekkebe batırıp makbuzun altına "teslim alınmıştır" yazdı. Ardından belgeye biraz bal mumu döktü ve Bulidazi'nin mühür yüzüğünü oraya bastırdı.
"Yarınki gösteriden önce kutuyu geri almam lazım," dedi kadın mühür damgasının kurumasını beklerken.
"Güneş doğduktan sonra istediğiniz zaman Gloriano'nun odalarına uğrayabilirsiniz," dedi Loki.
"Ve lordum istiyor ki, yani bu kadar meşgul olmasaydı."
Loki kemerindeki bir keseden iki gümüş sikke çıkarıp kadına verdi.
"Zahmetlerinize karşılık, küçük bir bahşiş."
"Ve de sessizliğine," diye aklından geçirdi Loki. Kamurda olduğu gibi burada da ensesi kalınların kötü davranışlarını parayla affettirmeleri güvenli bir bahisti. Maloria sikkeleri alnına dokundurarak ona bir teşekkür selamı verdi.
"Makbuldür," dedi kadın. "Yarın öğleden önce kutu için bir adam yollarım."
Loki dış kapıyı onun arkasından sürgüledi, sonra da çabucak saunaya koşup kapıyı açtı. Moncrain şarap şişesini dudaklarına dayamış vaziyette sallanarak dışarı çıktı. Onu bornozu içindeki Sabeta ile yüzünde kaygılı bir ifade taşıyan Donker izledi. Hep beraber para kutusunun başında toplanıp içine göz attılar. Bakırların arasında yer yer gümüş sikkeler ışıldıyordu.
Hiç bu kadar parayı bir arada görmemiştim diye mırıldandı Donker. Epey ağır olmalı.
Kahretsin dedi Sabeta. Donker bu konuda haklı. Bu kadar parayı nereye saklayacağız? Kumpanya üyelerinin cepleri şıngırdayarak ortalıkta gezmelerine izin veremeyiz. Öyle bir şey tüm paranın Buridazi ile beraber ortadan kaybolduğu masalıyla çelişir.
Belki Bayan Gloriana bunu saklayabilir dedi Donker.
Ben olsam ondan böyle bir şey istemem dedi Loke. Buridazi'nin trajik yangınını haber vermemizin ardından hanı inzibatlarla dolup taşacak. Bazıları canı sıkıldığı veya işini tam yapmak istediği için mekanda arama yapabilir.
Umarım parayı şehirden çıkarmanıza müsaade etmemizi önermezsin dedi Moncrain.
Tabii ki hayır dedi Loke. Bize eve dönmemize yetecek kadar verin yeter. Geri kalan sizindir. Tabii onu hiç kimse asılmadan dağıtmanın bir yolunu bulabilirsek.
Moncrain kutuyu tutarak bir müddet onun derinliklerine baktı. Sonra parmaklarını şıklatıp sırıttı.
Salvart dedi. Gözü açık Salvart, sevgili avukatımız. Hiç soru sormadan parayı bürosunda saklar. Muhasebe bürolarına güvenmeyen müşterilerine verdiği üstü kapalı hizmetlerden biri de budur. Elbet karşılığında bir ücret alır ama kimin umurunda? Parayı ona kendi ellerimle teslim ederim.
Ben de seninle gelirim dedi Galdo kollarını göğsünde kavuşturarak.
Tabii. Moncrain'in sırıtışı neredeyse kulaklarına varacaktı. Kutuyu sen taşıyabilirsin. Ayrıca birinizin bir fayton tutması lazım. Kahrolasıca şeyi açık açık göstererek sokaklarda yürüyemeyiz.
Ben o işle ilgilenirim diyen Loki ön kapıya yöneldi. Geri kalanınız buraya çeki düzen verebilir mi?
Ortalığı biraz dağınık bıraksak iyi olur dedi Sabeta buharı tüten havuza bir şarap kadehi fırlatarak. Şu şişelerden bazılarını yerdeki drenaj deliklerine boşaltın. Odayı her kim temizlerse gidip kaza geçirmeden önce Lord Buridazi'nin epey içtiği yönünde ifade verebilmeli.
Harika bir fikir dedi Loke neşeyle. Doğru siz burayı elden geçirin ben de bir fayton bulayım ve Yunak görevlilerine Buridazi'nin burada bir saat kadar daha kalacağını söyleyeyim. Kalo, arabayı sessiz sedasız götürsün. Biz de hamamdan gizlice çıkıp yan blokta buluşalım. Sonra da bu prodüksiyonun son sahnesi için hana dönelim.
Akşamüstü saat 6:30'dan az önce Kalo, Loke, Sabeta ve Donker sade kıyafetler içinde ve tiyatro malları brandalarla kaplı olarak ahese bir tempoda Espara'nın mahallelerinden geçtiler. Onları tanıyan veya onlara zorluk çıkaran biri olmadı. Glarioana'nın hanına vardıklarında kumpanyanın geri kalanını güvende fakat endişeden yerinde duramaz bir halde buldular. Diğerleri plana uygun olarak sözde içki arkadaşlarını, muhabbet meraklılarını ve parazitleri kefaret günü gösterisinden önce sükunet ve ayıklık istedikleri, gösteriden sonra ise dev bir şenlik düzenleyecekleri bahanesiyle def etmişlerdi. Sırıtan Loke derhal Jean, Genora, Alondo, Chantal, Silvanus ve Bertrand'la kafa kafaya vererek fısıltılı bir konuşma başlattı.
Başardık dedi Loke. Gözü açık Salvart parayı saklayacak. Jasmer ile Giacomo onun bürosuna gittiler. Parayı parça parça almanız gerekecek. Ayrıca Donker'a da tam bir pay düştüğünden emin olun. Şu an deyim yerindeyse hassas bir durumda.
Kuzenim yakında toparlanır dedi Alondo ve payını eksiksiz almasını sağlarım.
Odaya genel bir rahatlık çöktü. Loke baronun cesedini giydirme görevini iple çekmemesine, ayrıca her şeyi yakıp kül edecek tesadüfi bir yangının çıkabileceği tek bariz noktanın Gloriano kadınlarından ikisinin de hoşuna gitmeyeceğini bilmesine rağmen işin en zor kısmını atlatmışlardı. Ve geri kalanı karanlığın çöküşünü bekleyebilirdi. Genora'nın teyzesi şöbinedeki odun ateşinde terbiye edilmiş, uzun dana eti parçaları pişirmeye koyuldu. Silvanus bir şişe ucuz şarapla haşır neşir olurken diğerleri bira dolu maşrapalarla gevşemeye çalıştı. Akşam saat 7'den hemen sonra Galdo kanter içinde ve yapayalnız içeri daldı.
9. Kısım
''Üzgünüm'' dedi Galdo nefes nefese. ''Hep beraber o sabah Buridazi'nin cesedini açığa çıkardıkları odanın mahremiyetine geçer geçmez.'' Çok üzgünüm. Moncrain benden faytonu bekletmemi istedi. Çok makul konuşuyordu. Yani bizim gibi. Anlarsınız ya. Hana kadar yürümek zorunda kalırsa derimi yüzeceğini söyledi. Kutuyu da yanına aldı. Aşağı yukarı 15 dakika sonra sabrımı yitirdim. Onu bulmaya gittim. Ve Salvard'ın katibine Jasper Moncrain'i sorduğunda adam bana sarhoşmuşum gibi baktı. İşte o zaman gerçeği anladım.
Moncrain parayı alıp hepimizin ağzına sıçtı diye fısıldadı Alondo. Çulsuz bıraktı demek daha doğru olur diye atıldı Jenora. Ne diyeceğimi? Söyleyecek söz bulamıyorum. Sanki tanrılar bizimle kafa buluyor.
Silvanus şişesini yere attı ve yüzünü ellerine gömdü. Loki yaşlı adama şarap heba ettiren bir durumda başka yoruma gerek duyulamayacağını düşündü.
Ben tanrıların cezası bir salağım dedi Galdo. Böyle olacağını tahmin etmeliydim.
Moncrain bir aktör dedi Sabeta. Hem de ne yazık ki iyi bir aktör.
Haydi peşine düşelim dedi Kaalo. Nasıl korundukları düşünülürse kara kapılarından birine gidecek kadar aptal olamaz. En iyi ihtimalle birkaç saat sonra alarm verilecek, yani yollara düşmesi için aklını kaçırması lazım. Peki bu durumda nereye gidebilir?
Rıhtımlara dedi Şantal.
Öyleyse onun peşine düşelim ve zaten kaybetme cezası aldığı elini keselim. Moncrain iri yarı bir adam, bulması ne kadar zor olabilir ki?
Burada hiç nüfuzumuz yok dedi Loki. Yoksa unuttun mu? Başkalarını itip kalkma hakkına veya gerekçesine sahip değiliz. Espara'da kaldığımız sürece altı üstü aktörüz.
Hem Jasmer'ı asla bulamazsınız dedi Jenora. Castellano haklı. Jasmer şehri karadan terk etmez. Rıhtımlar Sirestlilerle ve Okantililerle doludur. Jasmer istediği gemiye binebilir ve gece tendilerden hiçbiri inzibatlara tek kelime etmez. Rıhtım işçilerinin kontesin hizmetkarlarına sevgi besledikleri söylenemez.
Yani Moncrain'in bizi sikip atmasına izin vereceğiz öyle mi dedi Bernard, plan bu mu?
Hayır dedi Sabeta, çok kolayca yapabileceğimiz bir şey var. Lord Bulidazi'yi Jasmer Moncrain öldürmüş gibi gösterebiliriz.
Bak bu fikir hoşuma gitti dedi Loki. Lord Bulidazi'nin sarhoş olup bir ahırı ateşe verdiği masalına ağırlık kazandıracağı kesin.
Bir ahır mı diye haykırdı Jenora. Ciddi olamaz.
Üzgünüm Jenora. Bu konudan sana daha önce bahsetmeliydim ama kaçışı yok. Hanı yakamayız ve Bulidazi'nin avluda kendiliğinden tutuştuğunu iddia edemeyiz. Buna bir ahırı kaybetme değil, teyzeni ipten kurtarma gözüyle bak.
Giacomo, Moncrain'in gittiğini anlayınca fayton sürücüsüne ne dedin diye sordu Jean.
Ona zahmetlerine karşılık iki çeyreklik ödedim ve bir süre orada kalmaya karar verdiğimi söyledim dedi Galdo. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Rezalet çıkarmak istemedim, hepsi bu.
Paniğe kapılmayarak hepimizi kurtarmışsın dedi Sabeta. İşte yeni masal. Piyesin ardından Bulidazi ile beraber hamama gittim. Malloria oyunun ardından parayı Bulidazi'ye teslim etti. O bunu doğrular ve kanıtlaması gerekirse elinde mühürlü bir makbuz var. Bulidazi'nin parayı ne yaptığını bilmediğimizi iddia edeceğiz. Tek bildiğimiz Jasmer'la konuşmak için buraya geldiğinde para yanında değildi.
Buraya kadar yeterince basit dedi Şantal. Öyle de kalacak dedi Loki Sabeta'ya bakarak. Haddimi aşmış olmayayım ama sanırım Verena'nın konuyu nereye çektiğini anladım. Hepimiz Bulidazi'nin buraya geldiğini gördük. Moncrain'in geldiğini de. Kendi aralarında uzun uzun konuştular, ardından tartıştılar. Sonra da bilmediğimiz bir sebepten dolayı ahıra gittiler. Birkaç dakika sonra ahırda yangın çıktığını fark ettik diye devam etti Sabeta. Bulidazi'yi enkazda ölü bulduk ve Moncrain gecenin içinde izini kaybettirdi. Bu senaryoyu duyunca bir çocuk bile onun suçlu olduğu sonucuna varır.
Yalnız Bayan Gloriano'yu da olaya dahil etmemiz gerekecek dedi Jean. Üzgünüm Jenora. Onu yalanlarımızın dışında tutmaya niyetlendiğimizi biliyorum ama Moncrain ile Bulidazi'nin bu gece burada buluştuklarını inzibatları herkesten önce onun söylemesi lazım.
Haklısın Giovanni, başka çare yok. Genç kadın kolunu Jean'ın omzuna attı.
Duydukları teyzemin hiç hoşuna gitmeyecek ama ben ona ihtiyacımız olan her şeyi yaptırabilirim. Siz teyzemi dert etmeyin.
Bu hala içinden çıkılmaz bir rezalet dedi Şantal.
Bulidazi'nin adamları son çeyrekliğimize kadar elimizde ne varsa almaya çalışabilirler.
Hatta belki kumpanyayı dağıtıp mallarına el koyarlar. Tabii inzibatlar topumuzu birden suç ortakları olarak ağlayan kuleye atmazlarsa.
Bana kalırsa dedi Loke, oldukça yüksek bir makamda bir dostumuz olabilir. Yahut dostumuz değilse bile mümkün mertebe skandalların üstünü örtmek isteyecek biri.
Bir Espara Lord'unun cinayetine hasır altı edemeyiz dedi Bernard. Belki siz Kamorlular bu işten paçayı sıyırabilirsiniz. Ama geri kalanımız...
Hayır dedi Loke, size sırt çevirecek değiliz, hem de hiçbirinize. Sizi samimiyetimize ikna etmek için yeterince uğraşmadık mı? Ayrıca daha şimdiden hep beraber bazı inanılmaz şeyler başarmadık mı?
Haksız değilsin diye omurdandı Bertrand.
Moncrain ağzımıza sıçtı, o yüzden biz de onun ağzına sıçacağız dedi Loke. Ayrıca içiniz rahat olsun. İşlediği suça karşılık Camor'daki efendimizi kendine düşman etmiş bulunuyor. O da bunun farkında. 1-2 yıl hayatını idame edecek kadar parası olabilir ama ömrü boyunca kaçmak zorunda kalacak. Kumpanyaya gelince, efendimizi o konuda da yardım eli uzatmasına ikna edebileceğimizden eminim. Kendisi inanamayacağınız kaynaklara sahiptir.
Bu noktada ne duysam inanırım diye mırıldandı Alondo.
Masalımızı hep birlikte prova edeceğiz dedi Sabeta. Neredeyse bir piyes gibi. Güneş battıktan sonra Bulidazi'yi son bir defa giydireceğiz ve ahır yangınını tertipleyeceğiz. Yangın başladıktan sonra koşup inzibatları getirecek kişiler mutlaka kumpanya üyeleri olmalı. Hepiniz de hayrete düşmüş ve şoka girmiş gibi davranmalısınız.
Şoka girme kısmı kolay dedi Şantal.
O sırada kapı çalındı. Kahlo kapıyı yavaşça açarak yağlı ellerini önlüğüne silmekte olan Bayan Gloriano'yu meydana çıkardı.
Etler pişti dedi kadın neşeyle. Ayrıca haşlanmış pirincim ve biraz kayısı. Ne oldu? Niye hepiniz bana öyle aval aval bakıyorsunuz?
İçeri girip kapıyı kapatsan iyi edersin teyze dedi Genora. Gece bitmeden önce pişirmemiz gereken tek şey dana eti değil.
69. ayrımın sonu. Sayfa 642.